Ayrım 7.
Acılar, acılar, acılar. Birer sözcük olmayan, bütün bir yaşam olan acılar. Nicelerin duyduğu, duymakta olduğu acılar. Cumhuriyet, 11 Kasım 1981. Alaaddin Bilgi, Masal Gibi, Kitapların Ölümü, İlhan Erdost için. Kitaplığıma ne mi oldu? Niçin mi küçüldü? Rafları seyreldi. Görüşmeyeli yıllar oldu. Bak dinle. Ta öğrencilik yıllarımdan beri elime geçen harçlığın büyük bir bölümünü dergiye kitaba harcadığımı bilirsin. Babamın hali fakti pek yerinde sayılmazdı ama. Bendeki bir okuma tutkusunu gördükçe sevinirdi. Bayramlarda falan kitap armağan etmeyi adet haline getirmişti. Fakülteyi bitirip öğretmenliğe başlayınca hem uğraşım hem eski alışkanlığım gereği kitap alımım büsbütün hızlandı. Yılların birikimi binlerce kitabım, ciltlerle dergilerim oldu. Derslerimi hazırlarken bunlardan yararlandığım gibi günün birinde dergilere, gazetelere yazılar yazmama, çeviriler yapmama da bunlar neden oldu. Okumayan kişinin yazması olası mı zaten? Kısacası bütün uğraşım, mutluluğum, kitaplarım, dergilerimdi. Düşün, 12 Mart'taki o yıldırıcı kitap düşmanlığı ve beraberinde getirdiği kitap korkusu döneminde bunlardan bir tekini bile kimilerinin yaptığı gibi yakmaya ya da toprağa gömmeye gönlüm razı olmadı. Ne de olsa daha gençtim o sıralar. Sinirlerim de daha dirençliydi. Hem ne suç işlemişlerdi benim o güzelim kitapçıklarım. Yakılmak ya da diri diri gömülmek için. Derken emekli olduk. Daha doğrusu olmak zorunda kaldık. Daha ucuza yaşarız. Hem de başımız dinç olur diye geldik bu köye yerleştik. Çocuklar büyüdü. Hepsi de yüksek öğrenimdeler. Bir yandan harcamalar arttıkça arttı. Öte yandan fiyatlar yükseldikçe yükseldi. Bizim emekli maaşı ise kaplumbağa hızıyla ilerlemekte. Üstelik son yıllarda kağıt fiyatlarında posta ücretlerine yapılan büyük zamlarla birlikte kitabın tehlikeli bir nesne haline getirilmesi çabaları, yayın hayatını durdurma noktasına getirmiş, yazılardan, çevirilerden iyi kötü sağladığımız ek gelir de sona ermişti. Sıkıştıkça sıkıştık. Neredeyse zorunlu gereksinmelerimizi karşılayamaz hale geldik. Açlık, zadeliği bozar derler. Bizde zadelik, soyluluk olmadığı için başka şeylerimizi bozdu galiba. Para edecek neyimiz varsa diye düşünmeye başladık. Önce biricik altın varlığımız, nişan yüzüklerimiz geldi aklımıza. Zaten taktığımız da yoktu. Bir köşede durup duruyordu. Ne var ki bunun pek geçerli ve uygun bir fikir olmadığı derhal kanıtlandı. Bu yüzükler kullansak da kullanmasak da evlilik birliğinin kutsal simgeleriymiş ve çocuklarımıza bırakacağımız. Kısacası öneri geri çevrildi. Televizyondan kurtulmanın tam zamanıdır düşüncesi ise bu ücra köyde uygar dünya ile tek bağımız olduğu gerekçesiyle aile üyelerinin oy birliğiyle reddedildi. Zaten insanın sözü geçse geçse kendine geçer diyerek oturdum. Büyük bir kitap kentteki kitapçı dostuma bir mektup yazdım. Kitaplarımdan seçeceğim bazı kitapları, dergi koleksiyonlarını, ki bunların çoğu piyasada epeydir bulunmayan kitaplar, dergilerdi, kendisine göndermek istediğimi, bana biraz para yollamasını rica ettim. Gelen yanıt pek de olumlu sayılmazdı. Kitap evi sahibi dost, kitap satışlarının durgun olması nedeniyle şimdilik para göndermesinin olanaksız olduğunu yazıyor. Ama istersem kitaplarımı yollayabileceğimi, sattıktan sonra parasını bana gönderebileceğimi söylüyordu. Eh ne yapalım, öyle olsun deyip başladım rafları ayıklamaya. Şunu kaç kez okudum zaten, bunun gereği yok artık derken epeyce kitap dergi seçtim. Bunlara eskiden çevirdiğim ve yayın evlerinin verdiği kitaplardan arta kalanları da ekleyince bu acıklı ayıklama işi bitti. Ve ortaya koca bir yığın çıktı. Çıktı çıkmasına ya, şimdi bunları o kente nasıl yollayacaktım? Posta giderleri dünyanın parasıydı. Bu yoklukta nereden bulurdum o kadar parayı ben? Kul bunalmayınca Hızır yetişmez derler. Ben böyle kara kara düşünürken arabalı bir ahbap çıka gelmez mi? Geçerken uğramış. Durumu anlattım. Olur götürürüm. Bagaj boz zaten dedi. O eşimin hazırladığı çayı içerken ben de bakkaldan edindiğim büyük omo kutularına kitapları yerleştirmeye başladım. Başladım ya. Kitapların, Yazarların adlarını, yayın evlerinin isimlerini gördükçe bizim arkadaşın da yüzü kararmaya başladı. O daha bir şey demeden ben güvence vermek gereği duydum. Bunların hiçbirisi yasaklanmamış ya da toplatılmış falan değildi. Piyasada satılan şeyler. Öyle olmasa ben sana verir gönderir miyim diye kuşkusunu gidermeye çalıştım. Ama ortalığın halini, o sıralar esen kitap düşmanları rüzgarını bilen dostumu pek de yatıştırdığımı söyleyemem. Sadece bir kez he demişti. Şimdi olmaz diyemiyordu. Neyse uzatmayalım. Bizim arkadaşı koca koca sabun tozu kutularıyla gönüllü gönülsüz yolcu ettik. Benim de içime bir sızı, bir kuşku geldi çöreklendi. Yıllar yılı birlikte olduğum kitapçıklarıma, dergiciklerime mi yanayım, yoksa bizim günahsız arkadaşın başını derde sokma olasılığına mı üzüleyim? Hay Allah kahretsin. El alem hazine soyar, göz göre göre vergi kaçırır, kara borsalarıyla milletin iliğini kemiğini kurutur, rüşvet verir, rüşvet alır. Daha bin türlü namussuzluk yapar, kılı kıpırdamaz da. Biz çoğu klasikleşmiş, uygar ülkelerin okullarında ders kitabı olmuş yapıtlar için sanki esrar kaçırıyormuş gibi kuşkuya, korkuya kapılırız. Aradan günler geçti. Her geçen gün ile de bizim kuşkularımız azaldı. Suçluluk duygusundan sıyrılır gibi olduk. Artık zaten çoğu tükenmiş, yeni baskılarının yapılması da olanaksız hale gelmiş kitaplar satılmıştır diye umutlanmaya, kitapçı dosttan para beklemeye başlar oldum. Oğlana lastik çizme, hanıma içi tüylü terlik, bana kalın pazenden bir pijama diyorduk. Derken efendim, bir gün postacı gerçekten de çıkıp geldi. Ama para değil, bir mektup getirdi. Yürek çırpıntısı ile aldı kaçtık. Kitapları götüren dosttandı, okuduk. Utanıyorum bu satırları size yazarken diye başlıyordu. Kasabadan ana yola çıkarken görevliler arabayı durdurmuşlar. Kimlik kontrolü yapıyorlarmış, silah araması da. Yaşı ve görünüşü güven vermiş olmalı ki yalnız kimlik kağıdına bakmakla yetinmişler. Arabaya bir göz attıktan sonra buyurun yolunuza devam edebilirsiniz demişler. Ama diyordu bizim dost, daha önümde geçeceğim bir yığın kasaba, bir de büyük kent vardı. Ya arabanın arkasını açarlar da bu bir yığın kitabı nereden aldın, nereye götürüyorsun diye sorarlarsa diye aldı beni bir korku. Öyle ya, her Allah'ın günü bütün yayın araçları çok sayıda yasak yayın, zararlı kitap yakaladı demiyorlar mı? Fotoğraflarını göstermiyorlar mıydı? Ya arabayı arayan görevli, bunların da zararlı yayın sayı verirse ne olurdu benim halim? Derken kardeşim, Mezit Vadisi'ni geçerken sinirlerim biraz yatışsın, aklım başıma gelsin diye arabayı gölün kenarındaki düzlüğe çektim. Bir sigara yaktım. Hemen yanı başımda, vadi boyunca kıvrıla kıvrıla dolanan Mezit çayını seyrettim, eve koyuldum. Ne var ki, insan bir kez soğukkanlılığını yitirip o anlamsız paniğe kapılmaya görsün. Buna Mezit Deresi'nin o cığıl cığıl, o türkülü akışı bile kâr etmiyor. Daha yarısını bile içmediğim sigarayı Mezit Deresi'ne doğru fiskeledim. Duyarlılığım öyle artmıştı ki cız diye suya düşüşünü duyar gibi oldum. Yolun iki başını dikkatle gözledim. Gelen giden yoktu. Sanki içime bir başkası girmiş yerleşmiş gibiydi. Hızla bagajın kapağını açtım. Kitap kutularını ard arda dereye doğru fırlattım. 4-5 metre yükseklikten akan suyun yüzeyine çarpan ağır kutuların bazıları hemen dibe çöküyor. Boğulan bir canlı gibi suyun yüzüne hava kabarcıkları çıkıyordu. Kim kutuların düşerken kapakları açılıyor. Mavili, pembeli, morlu, kırmızılı kitap kapakları önce havada kanat çırpıyorlar. Sonra Mezit'in yüzeyine konarak onunla birlikte sonunu bilmedikleri bir yolculuğa çıkıyorlardı. Ürperir gibi bir halleri vardı. Kollarıma öylesine bir güç gelmişti ki bu işi bitirmem bir dakika bile sürmedi. Sırılsıklam tere batmıştım. Ensemden bel kemiğime doğru buz gibi bir ürpertiyle kendime geldim. Hızla arabaya bindim. Burnunu yola çevirdim, gaza bastım. Dere boyunca ilerleyen yoldan gözümü hiç ayırmıyordum. Suyun yüzünde döne döne beni izleyen mavili, morlu, kırmızılı hayalciklere gözüm takılır. Direksiyona egemen olamam korkusuyla önümdeki yuvarlağı var gücümle sıkıyordum. Mezit Çayı. Uludağ'ın doğu uzantısında, Ahı Dağları'nın derin vadileri içerisinde açtığı, taşlı çakıllı yatağında kıvrıla kıvrıla, Bozüyük Eskişehir yönüne doğru akar gider. Vadinin kimi yerde yatık, kimi yerde dik yamaçları, köknar, ladin, sedir, ıhlamur, kestane ve yer yer meşelerle kaplıdır. Ve büyük kesimi yaz-kış, yeşilliğini koruyan bu orman, bir yanda dere yatağına, öte yanda karayolunun hemen kıyısına değin iner. Bursa, Eskişehir arasında yolculuk edenler, bu vadiye gelince gazetelerini, dergilerini dizlerinin üzerine bırakırlar. Ya da uyuklamalarına ara verirler. Burunlarını adeta cama ya dayayarak, akarsuya, ağaçların bu dizeliğine, el eleliğine hayranlıkla seyrederler. Ve uygarlığın her türlü takım taklavatı ile buralara kadar sokulacağı günlerin uzak olması için Tanrı'ya dua ederler. Gözün yer yer sararan, portakallaşan, kızaran taflanlar, meşeler, fıstık ve kestane ağaçları yamaçları, Cezanne'nin, Turner'ın, Nazmi Ziya'nın fırçasını çatlatan renklerle donatır. Sonbaharın en çisentili ve puslu günlerinde bile yolcuları birkaç kilometre boyunca dizlerindeki gazetelerin, dinamit fitili, eroinli, sırdaş hesaplı dünyasından uzaklaştırır. Onlara yaşama sevinci ve umut aşılar. Bu serin güz sabahında da bütün ağaçlar sertçe esen kuzey yeliyle uyanmışlar. Güneş bulutları ve sisi aralıkça ısınmaya, dallarıyla gerinmeye başlamışlardı. Böyle günlerde, hele sabahın erken saatlerinde, yolun kenarındaki düzlüklerde, dinlenme yerlerinde pek çok duraklayan olmaz. Otobüsler, otomobiller uyku mahmurluğuyla geçip giderler. Buğulu camlarda parmaklarla açılan ufacık deliklerden dışarıyı görmeye çalışan gözler güçlükle fark edilirdi. İşte o büyük, o otomobil yolun kenarına yanaşıp da içerisinden o orta yaşlı, deri ceketli adam çıkınca ihtiyar meşe yanı başındaki kadim dostu iri yarı köknarı kollarıyla bunun için dürtükledi. Otomobilli yolcuyu önce bir sigara içimi mola veren bir doğa tutkunu sandılar, sevindiler. Adam sigarasını birkaç nefes çektikten sonra suya doğru fiskeleyip bagajı telaşça açınca dur bakalım ne olacak diye dikkat kesildiler. Ve büyük büyük kutuları dereye doğru fırlatmaya başlayınca donup kaldılar. Onca rüzgara karşın tek bir dalları kıpırdamaz oldu. Şimdi yalnız ihtiyar meşe ile koca köknar değil, dere boyundaki irili ufaklı bütün ağaçlar bu telaşlı adamı dereye doğru yuvarlanan kutuları büyük bir şaşkınlıkla seyrediyorlardı. Neyin nesiydi bu böyle? Kutulardan birisinin kapağı açılarak renk renk kitapçıklar suyun yüzüne yayılınca şaşkınlıkları korkuya, neredeyse dehşete dönüştü. Hele genç taflanlarla yaban gülleri birbirlerine iyice sokuldular. Kitaplarının çoğunu güzün biraz daha coşan mezit çayının suları kısa sürede evire çevire daldı götürdü. Yalnız birkaç tanesi ihtiyar meşenin suların toprağa oyarak meydana çıkardığı köklerine takılıp kaldılar. Orta yaşlı bir ladin o anda bunların boğulmaktan kurtarılmak için kalın kapaklarını çırparak güçlükle köklere doğru ilerlediklerini fark etmişti. Ve bu ilginç olayı ileride torunlarına anlatırım diye ayrıntılarıyla belleğine yerleştirmeye çalışıyordu. Köklerine kitapların takıldığı yaşlı meşe olsun, yanındaki öteki gün görmüş ağaçlar olsun, bunca yaş yaşamışlar, bunca olaya tanık olmuşlardı ama şimdiye değin dereye kitap döküldüğünü görmemişlerdi doğrusu. Gelip geçen araçların pencerelerinden kat kat olmuş gazetelerin fırlatıldığına ya da içlerine yiyecek artıklarının sarıldığı kağıtların atıldığına çok rastlamışlardı. Fakat kitapların böyle düpedüz çaya döküldüğünü hiç görmemişlerdi. Kendisini ilk toplayan ihtiyar meşe oldu. Palamutlardan yapılma gözlüklerini taktı. Köklerine doğru iyice eğildi. Köklerinin arasında kapakları yarı aralanmış 5 tane kitap duruyordu. Kapakları pembe kavun içi, açık mavi, koyu mavi ve lacivertti. Biraz daha eğildi. Gözlerini kıstı, okumaya çalıştı. Üzerindeki yazıları hece hece söktü. İbni Haldun mukaddime yazıyordu pembe kaplı olanın üzerinde. Ötekilerde Charles Darwin, insanın türeyişi, Einstein, fiziğin evrimi, Karl Marx, kapital, Johannes Glanz, Kemal Atatürk yazılıydı. Hepsinin kapaklarının alt yanında küçük harflerle yazılmış yayın evinin adını güçlükle okuyabildi yaşlı meşe. Alt dallarıyla mukaddimeye iki büklüm eğilen meşe, "Bağışlayın beni," dedi. Adınızı daha önce duyduğumu hiç anımsamıyorum. Buralarda daha çok boyalı gazeteler, dergiler takılır köklerime. Ünlü şarkıcıların adlarını, sere serpe uzanmış fotoğraflarını, bir gecelik kazançlarını, sosyetede kimin kiminle ne yaptığını ayrıntılarıyla ezbere bilirim ama sizden söz edildiğini hiç duymadım. Pembe kitap dile geldi. Beni yazanın adı sizin de az önce hecelediğiniz gibi İbni Haldun. İnsanın tarihini, toplumsal olayları inceler. Tarih felsefesinin ve toplum biliminin kurucusu diye kabul edilen bir Arap düşünürüdür. 1334-1408 yılları arasında yaşamış, kitaplar yazmış. Pek çok Arap hükümdarına da danışmanlık etmiştir. Benim gibi bir gazete ve dergi okuyucusu için şu kullandığınız sözcüklerin çoğu yabancı, dedi yaşlı meşe. Ama gene de bu kocamış ağacın anlayabileceği biçimde bu düşünürün fikirlerini acaba bizlere özetleme zahmetine girer misiniz? Çok zor ve bilinmeyen şeyler değil bende yazılanlar, diye yanıt verdi kalın kitap. Önce insanların, yani insan topluluklarının tarih içerisinde geçirdiği değişmeleri anlatır yazar. Bu değişmelerde ve toplumsal olayların temelinde ekonomik nedenlerin yattığını söyler ve buna geçmişten örnekler verir. Şimdi artık çevredeki bütün ağaçlar, boylu boslu köknarlar, sedirler, ladinler, ıhlamurlar, kestaneler, bodur çalılar, yerden bitme böğürtlenler, hepsi de aynı noktaya doğru eğilmişler, inanılmaz bir dikkatle bu ilginç söyleyişi izliyorlardı. Felsefe, toplum, film falan deyince önce korkmuştum, dedi Meşe. Ama doğrusu bütün bu söyledikleriniz benim gibi yaşlı bir kötüyüm bile az çok anlayabileceği şeyler. Sizden bir ricam daha var. Az önce İbni Haldun, Arap hükümdarlarına danışmanlık etti demiştiniz. Acaba bu yöneticilerle ne yolda öğütler verdi? Neler önerdi onlara? Özellikle devletin başındakilerin ve devlet politikası ile uğraşan yetkililerin kesinlikle erdemli olmaları gerektiğini savunuyordu bu düşünür. Erdemlerin başında da adalete yer veriyordu. Halka zulmetmekten titizlikle sakınılmasını, halkın altından kalkamayacağı yükler, vergiler yüklenmemesini öğütlüyordu. Devletin halkın yararı için, yani bu savla kurulduğunu söylüyor. Zulüm, haksızlık gibi halkın zararına olan şeyler geçerli kılınırsa, kuruluş amacına ve savına ters bir durum ortaya çıkacağını, bunun da egemenlerin varlıklarını sürdürmelerine engel olacağını öne sürüyor. Erdem ve adaletten uzaklaşan yöneticilerin, devletin çöküş nedenini kendi elleriyle hazırlamış olacaklarını belirtiyordu. Pembe kitap sözünü bitirmişti ki, o anda özellikle genç ağaçların fidanları şaşırtan bir şey daha oldu. Mukaddimenin hemen yanı başında duran, üzerinde kapital yazılı kalın bir kitabın lacivert kapağı yavaşça açıldı. Ve sayfaların siyah sakallı ve gür kara kaşları altında gözleri elmasa dönüşmek üzere olan kömür gibi parlayan bir yüz belirdi. "Bağışlayın sözüne karıştığımız için," dedi. "Ama bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. İzin verirseniz önce kendimi tanıtayım. Adım Karl Marx. Bu kitabın Kapital'in yazarıyım. Yapıtlarımın hazırlık döneminde ekonominin temel kavramları ve daha önce sürülen savlar, teoriler konusunda yıllarca süren incelemeler, araştırmalar yaptım. Diyelim emek ve emeğin değeri konusunda ta ilk çağ düşünürlerinden söz gelimi Aristo'dan başlayarak yaşadığım güne değin bütün düşünürlerin görüşlerini inceledim. Yapıtlarımda bunları irdeledim. Benim için ne büyük talihsizliktir ki İbni Haldun'un özellikle iktisat alanındaki düşünceleri bilgim dışında kaldı. Bu büyük üstadın yapıtları o yıllarda henüz Arapçadan Avrupa dillerine çevrilmemişti. Yoksa hiç değilse British Museum kitaplığında yıllarca süren araştırmalarımda onun emek ve emeğin değeri konusundaki şu görüşlerini kesinlikle gözümden kaçmazdı. Bil ki insanın kullandığı ve mülk niteliğinde o elde ettiği her şey iç içe geçmiş olan emeğin değerinin bir eş değeridir. Bazı zanaatlar öteki zanaatların içinde ifade olunur. Böylece bir dülgerin işi kerestecinin işine, dokuma işi eğirme işine bağlıdır. Böylece açıktır ki insanın ürettiği ve bir kâr çıkardığı her şey ya da büyük bir kısmı insan emeğinin değerine eşdeğerdir. İbni Haldun böylece düşünce tarihinde ilk kez değerin yaratıcısı olarak emeğin rolünü açıkça işaret ediyor. Ve insanın ürettiği her şey insan emeğinin değerine eşdeğerdir diyebiliyor. Yazık, çok yazık. Kapitali yazmadan önce bu büyük filozofu okumuş olmalıydım. Mukaddime'nin sayfaları arasından ilk kez İbni Haldun'un esmer yüzü göründü. Bu büyük düşünürün övgülü sözleri onu çok sevindirmiş gibiydi. Bu övgülerinize teşekkür ederim dedi. Ben sadece toplumu oluşturan etmenleri araştırırken öteki ekonomik öğelerin yanı sıra emeğin rolünü de belirtmek istedim. Oysa siz gününüze değin iktisat bilimine yerleşmiş olan bütün yanlış kuramları, savları bir bir ayıkladınız. Ekonomik politiği ilk kez bilimsel temeller üzerine oturttunuz. Yapıtlarımın başka dillere çevrilmesine gelince, insanoğlu bir kesimi servet yığma, başkalarını sömürme, bir kesimi de karınlarını doyurabilme, hayatta kalabilme savaşı içerisinde. Öyle bir telaşa, öyle bir karışıklığa düşmüşler ki çoğu kez bilimsel çalışmalara gereğince zaman ayıramıyorlar. Demin rüzgar aralandıkça kapitalin sayfalarına bir göz attım. Sizin bir temel yapıtınız bile Türkçe'ye bütünüyle tam 110 yıl sonra çevrilebilmiş. Bu geçen zamanda ana ekonomik kavramların, kuramların tartışılmasında kim bilir ne yanılgılara düşünmüş. Bunların politik alandaki yanılsamaları, uygulamaları ne çelişkilere yol açmıştır. Her türden çamlar, kayınlar, ıhlamurlar, kestaneler ve öteki irili ufaklı bitkiler kulak kesilmiş, bilge kişiler arasında geçen bu ilginç konuşmayı izlemeye, anlatmaya çalışıyorlardı. Aralarında kısa boylu bir taflan alt dallarından birisini azıcık uzatarak koca meşenin kökleri arasında duran bir başka kitabın koyu mavi kapağını açmaya çalıştı. Ve sanki taflanın bu işaretini bekliyormuş gibi üzerinde Einstein, fiziğin evrimi yazan mavi kapak açıldı. Pamuk gibi ak saçlı, çocuksu yüzlü bir ihtiyar gülümseyerek çevresindekileri selamladı. Hepinize iyi günler dedi. Konuşmalarınızı bu buz gibi dere yatağında da olsa ilgiyle izledim. Biz kitaplar çoğu zaman sıcacık odalarda, kitaplıkların raflarında, masaların, sıraların üzerinde durmaya, kimi kez çiçekli bir bahçede, kimi kez aydınlık bir derslikte, özenle okunmaya alıştığımız, hemen herkesten saygı, sevgi, özen gördüğümüz için, böyle serin bir güz gününde buz gibi sulara fırlatılıp atılmamız, yabanıl bir çevreye yayılmamız, ilk anda beni hem çok şaşırttı hem de çok üzdü. Ama bu yabansı dediğimiz ortamda şu birbirinden güzel, birbirinden görkemli ağaçlardan gördüğümüz sıcak ilgi ve dostluk üzüntümüzü kısa sürede sevince dönüştürdü. Bu nedenle iki söz de ben söylemek isterdim.